Ayrım 39.
İran ordusuna yenik düşüp tacını kaybeden Tejav, savaş meydanından kaçarken sarayının harem penceresinden güzeller güzeli gözdesi Espinnu'yu kederle ve hayretle parmağını ağzına sokmuş onu seyrediyor ve gözleriyle beni düşmana bırakma diye yalvarıyor. Irzıma geçti iftirası üzerine yakalanan Yusuf, hücreye götürülürken penceredeki iftiracı Züleyha parmağını şaşmaktan çok şeytanlık ve şehvetle güzel ağzına sokuyor. Bir gazelden çıkma mutlu ama hüzünlü aşıklar, cennet misali bir bahçede sevginin ve şarabın gücüyle kendilerinden geçmişken, kötü niyetli Nedime parmağı hayretten çok kıskançlıktan kırmızı ağzına girmiş onları seyrediyor. Bu hareket bütün nakkaşların hem örnek defterlerini hem de hafızalarına nakşettikleri bir kalıp olmasına rağmen uzun parmak güzel kadının ağzına her seferinde bir başka zarafetle giriyordu. Bu resimleri görmek ne kadar teselli olmuştu. Havanın kararmasına doğru Üstad Osman'a gittim ve şöyle dedim. Üstadım, efendim, ben kapı açılınca izninizle hazineyi terk edeceğim. Hayrola, dedi. Daha bir gece ve bir sabah vaktimiz var. Gözlerin cihanın gelmiş geçmiş en güzel resimlerine bakmaya ne kadar çabuk doydu. Bunu söylerken yüzünü önündeki sayfadan ayırmamıştı. Ama göz bebeklerinin renginde beliren solukluk yavaş yavaş körleştiğini kanıtlıyordu. Atın burun deliğindeki sırrı öğrendik, dedim cesaretle. Ha, dedi. Evet, artık gerisi padişahımızın ve hazineler başının bileceği iş. Belki de hepimizi affederler. Onlara katil olarak Leylek'in adını mı verecekti? Bunu korkudan soramadım bile. Çünkü beni dışarı bırakmaz diye korkuyordum. Daha da kötüsü, beni suçlayacağına da zaman zaman inanıyordum. Behzat'ın kendisini kör ettiği sorguç iğnesi kayboldu, dedi. Cüce alıp yerine götürdü herhalde, dedim. Baktığınız bu sayfa ne kadar güzel. Yüzü bir çocuk gibi ışıdı, gülümseyiverdi. Hüsrev'in atıyla gece Şirin'in kasrının altına gelip onun aşkıyla için için yanarak bekleyişi, dedi. Herat'lı eski üstadların tarzında. Şimdi resme görüyormuş gibi bakıyordu ama merceği eline almamıştı bile. Gece karandığında ağaçların yapraklarının bahar çiçekleri ve yıldızlar misali sanki kendi içlerinden aydınlanıyormuş gibi tek tek gözükmesindeki güzelliği, duvar işlemelerindeki alçak gönüllü sabrı, altın yaldızın kullanılışındaki kibarlığı, bütün resmin istifindeki narin dengeyi görüyor musun? Yakışıklı Hüsrev'in atı bir kadın gibi ince ve zarif. Yukarısındaki penceredeki sevgilisi Şirin'in boynu bükük ama yüzü mağrur. Sanki nakkaşın aşkıyla resmin incecik işlenmiş renklerinden, dokusundan, derisinden sızan ışıklar içinde aşıklar burada sonsuza kadar duracaklar. Görüyorsun, başları nispeten birbirlerine dönük ama vücutlarının yarısı da bize dönük. Çünkü içinde durdukları şeyin bir resim olduğunu, bize göründüklerini de biliyorlar. Bu yüzden bizlerin her zaman gördüğümüz şeylere tıpatıp benzemeye çalışmıyorlar hiç. Tam tersi Allah'ın hatıralarından çıktıklarına ima ediyorlar. Bunun için orada, o resmin içinde zaman durmuş. Resimle anlattıkları hikaye ne kadar acele de etse, onlar iyi terbiye edilmiş mahcup ve kibar genç kızlar gibi ellerine kollarına, narin gövdelerine, hatta gözlerine aşırı hiçbir hareket yaptırmadan sonsuza kadar duracaklar. Onlarla birlikte lacivert gecenin içinde her şey donacak. Gökteki kuş hem karanlığın içinde yıldızlar arasında sevgililerin aceleci kalpleri gibi telaşla uçuyor hem de orada bu eşsiz anın içinde göğe çakılmış gibi sonsuza kadar duruyor. Gözlerinin önüne Allah'ın kadife karanlığının bir perde gibi inmekte olduğunu bilen Herat'lı eski üstadlar, günler, haftalar boyu hiç kıpırdamadan böyle bir resme bakarak kör olurlarsa ruhlarının resmin o sonsuz zamanına en sonunda karışacağını çok iyi bilirlerdi. Akşam ezanı vakti hazinenin kapısı aynı tören ve kalabalıkla açıldığında Üstad Osman hala önündeki sayfaya gökte hiç kıpırdamadan duran kuşa bir dikkat bakıyordu. Ama göz bebeklerindeki solgun rengi fark edenler tıpkı önlerindeki tabağa yanlış açıyla yaklaşan kimi körleri fark ettiğimiz gibi onun da karşısındaki harika sayfaya bir tuhaf baktığını anlarlardı. Üstad Osman'ın daha içeride kalacağını, Cezmi Ağa'nın kapıda olduğunu öğrenen hazine koğuşunun çavuşları üzerimi sıkı aramadıkları için donumun içindeki sorguç iğnesine ulaşamadılar. Sarayın avlusundan İstanbul'un sokaklarına çıkınca bir aralığa girdim ve efsane Behzat'ı kör eden korkunç şeyi donumdan çıkarıp kuşağıma soktum. Koşar gibi yürüdüm sokaklarda. Hazine odalarının soğuğu içime o kadar işlemişti ki şehrin sokaklarına erkenden tatlı bir bahar havası inmiş gibi geldi bana. Eskihan çarşısının tek tek kapanmakta olan bakkal, berber, aktar, manav, oduncu dükkanlarının önünden geçerken yavaşlayıp kandillerin aydınlattığı sıcak dükkanların içindeki fıçılara, örtülere, havuçlara, kavanozlara dikkatle bakıyordum. Eniştemin sokağı. Bırakın benim sokağım demeyi, Şekilli'nin sokağı bile diyemiyordum hala. 2 günlük aradan sonra daha da yabancı ve uzak bir yer gibi gözüktü bana. Ama sağ salim Şekilli'ye kavuşmamın sevinci ve katil bulunmuş sayılabileceğine göre bu gece cananımın yatağına girebileceğim mantığı beni bütün aleme öylesine yaklaştırıyordu ki nar ağacını ve tamir edilmiş kapalı kepengi görünce derinin öte yanına seslenen bir çiftçi gibi bağırmamak için kendimi tuttum. Şeküre'yi görünce melun katilin kim olduğu anlaşıldı diye söze başlamak istiyordum çünkü. Avlu kapısını açtım. Kapının gıcırtısından mı, kuyunun kovasından su içen serçenin gamsızlığından mı, evin karanlık halinden mi bilmiyorum. Ama 12 yıldır yapayalnız yaşayan bir adamın kurt sezgisiyle evde kimsenin olmadığını anladım hemen. İnsan yapayalnız kaldığını acıyla anlar da yine de bütün kapıları, dolapları, hatta tencere kapaklarını bile bir bir açar kapar ya. Öyle yaptım. Sandıklara bile açıp baktım. Bütün bu sessizlik boyunca tek işittiğim şey hızla atan kalbimin gümbürtüsüydü. Ununu elemiş, eleğini asmış bir ihtiyar gibi en uzak sandığın dibinde sakladığım kılıcımı çıkarıp kuşanınca bir an huzur buldum. Kalemimle iş tuttuğum onca yılda bana iç huzurunu ve dengeyi, yürüyüş dengesini de fil dişinden kabzalı kılıcım vermiştir hep. Kitaplar insanın mutsuzluğunu teselli sandığımız bir derinlik katar yalnızca. Avluya indim. Serçe gitmişti. Batan bir gemiyi terk eder gibi evi çöken karanlığın sessizliğine bırakarak çıktım. Koş diyordu. Şimdi kendine daha güvenen kalbim. Git bul onları. Koştum. Yine de kalabalık yerlerde, kestirme diye geçtiğim cami avlularında bir eğlence buldukları için neşeyle peşime takılan köpekler iyice kalabalıklaştığında yavaşlıyordum. 53. Benim adım Ester. Akşam yemeği için mercimek çorbası kaynatıyordum ki, kapıda biri var dedi Nesim. Çorbanın dibi tutmasın deyip eline kaşığı tutuşturduktan sonra ihtiyar elini avucuma alıp tencerenin içinde kaşığı 2 kere çevirdim. Çünkü göstermezsen hiç karıştırmadan kaşığı çorbanın içinde saatlerce tutabilir. Kapıda karayı görünce acıdım ona yalnızca. Yüzünde öyle bir şey vardı ki insan olup biteni sormaya korkuyordu. Sen içeri girme dedim. Ben şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Ramazan eğlencelerine, zengin sofralarına, uzun süren düğünlere çağrılı olduğum zaman giydiğim pembeli sarılı esvaplarımı giydim, bayramlık bohçamı aldım. Çorbamı gelir içerim dedim zavallı Nesim'e. Bacaları fakir tencereleri gibi zar zor tüten Yahudi mahalleciğimizden karayla bir sokak geçtik geçmedik ki Şekure'nin eski kocası savaştan dönmüş dedim. Mahalleden çıkana kadar kara süstü. Yüzü çöken akşamın renginde kül gibiydi. Neredeler diye sordu çok sonra. Şeküre ile çocukların evde olmadıklarını böyle anladım. Evlerindedirler dedim. Bu sözün Şeküre'nin önceki evini kastettiği için karanın yüreğini dağlayacağını hemen fark ederek ikinci kelimeyle bir umut kapısı açtım. Herhalde. Sen savaştan dönen kocayı gördün mü diye sordu gözümün içine bakarak. Ben ne gördüm ne de Şeküre'nin evi terk ettiğini. Evi terk ettiklerini nereden anladın? Senin suratından. Bana her şeyi anlat, dedi kararlılıkla. Bu Ester'in gözü pencerede, kulağı yolda onca hülyalı kıza koca bulabilen ve onca mutsuz evin kapısını gönül rahatlığıyla çalabilen bir Ester olabilmesi için hiçbir zaman her şeyi anlatmaması gerektiğini anlayamayacak kadar dertliydi. Şeküre'nin eski kocasının kardeşi Hasan, dedim. Evinize sokulup, eviniz dediğim için gördüm sevindiğini. Şevket'e babasının savaştan dönmek üzere olduğunu, ikindi vakti eve varacağını, evde annesini, çocukları görmezse çok kederleneceğini söylemiş. Şevket annesine haber yetiştirmişse de Şekür'e ihtiyatlı davranmış, bir karara varamamış. İkindiye doğru Şevket evden kaçıp amcası Hasan ile dedesinin yanına sığındı. Sen bunları nereden öğreniyorsun? Hasan'ın son 2 yıldır Şeküre'yi eski evine geri getirmek için dolaplar çevirdiğini Şeküre sana söylemedi mi? Bir dönem Hasan benimle mektuplar yolladı Şeküre'ye. Şeküre hiç ona cevap verdi mi? İstanbul'un her çeşit kadınını bilirim, dedim gururla. Şeküre gibi evine, kocasına, namusuna bağlı olanı yoktur. Şimdi kocası benim ama. Sesinde bana hep hüzün veren o erkek güvensizliği vardı. Şeküre ne tarafa geçse öteki tarafta yakın başlıyordu. Şevket'in babasını beklemek üzere eve geldiğini, annesinin çürük bir nikahla evlendiği o yalancı kocadan, yeni babadan dolayı çok mutsuz olduğunu, geri dönmeyeceğini bir kağıda yazıp bana verdi Hasan ki Şeküre'ye götüreyim. Şeküre ne yaptı? Bütün gece zavallı Orhan ile yapayalnız seni bekledi. Hayriye? Hayriye senin güzel karını bir kaşık suda boğmak için yıllardır fırsat kolluyor. Rahmetli eniştenin koynuna bunun için giriyordu. Şeküre'nin geceyi katil ve hayalet korkusuyla yapayalnız geçirdiğini görünce Hasan benimle Şeküre'ye bir mektup daha gönderdi. Ne yazmıştı? Allah'a şükürler olsun ki bu zavallı esterin okuması yazması yoktur da öfkeli efendiler, asabi babalar bu soruyu sorunca onlara şöyle der. Ben mektubu değil de mektubu okuyan güzel kızımın yüzünü okuyabilirim ancak. Ne okudun? Çaresizlik. Uzun bir süre hiç konuşmadık. Bir küçük Rum kilisesinin damına tüneyip geceyi bekleyen bayakuşu gördüm. Kıyafetime ve bohçama bakıp gülen sümüklü mahalle çocuklarını gördüm. Gece başlıyor diye Serbili mezarlıktan kaşına kaşına sevinçle sokağa inen uyuz köpeği gördüm. Yavaş ol diye bağırdım karaya daha sonra. Ben senin gibi çıkamıyorum bu yokuşları. Elimde bu bohça beni nereye götürüyorsun? Sen beni bu Hasan'ın evine götürmeden önce ben bohçanı açtırıp gizli sevgilileri için çiçekli mendiller, ipek kuşaklar, sim işlemeli para kesileri alacak civan mert yiğitlere götürüyorum seni. Bu zavallı haliyle karının hala şaka yapabilmesi iyi bir şeydi. Ama şakasında ciddi olan yanı gördüm hemen. Bir ordu toplayacaksan seni Hasan'ın evine hiç götürmem dedim. Kavga dövüşten ödüm kopar benim. Sen her zamanki akıllı eser olursan ne kavga olur ne dövüş dedi. Aksaray'ı geçip arkaya langa bostanlarına doğru giden yola girdik. Çamur yolun yukarısında bir zamanlar gün görmüş bir mahallede hala açık bir berber dükkanına girdi kara. Temiz yüzlü, güzel elli bir oğlanın kandil ışığında tıraş ettiği ustayla konuştuğunu gördüm. Çok geçmedi berber, güzel çırağı ve 2 adamı daha Aksaray'da bize katıldı. Ellerinde kılıçlar, baltalar vardı. Şehzade başında bir ara sokakta kabadayılığı hiç yakıştıramadığım medreseli bir oğlan da elinde kılıç karanlıkta bize katıldı. Şehir içinde güpegündüz ev mi basacaksınız dedim. Gündüz değil gece dedi kara şaka yapmaktan çok memnun bir edayla. Bir ordu adam topladım diye kendine o kadar güvenme dedim. Böyle silahlarla tam teçhizat bir ordu gezdiğinizi görmesin yeniçeriler. Kimse görmez. Dün Erzurumi'nin adamları önce bir meyhaneyi sonra da sığır kapıdaki cerrahi tekkesini basıp herkesi dövmüşler. Kafasına odun yiyen bir ihtiyar ölmüş. Kör karanlıkta sizi onlardan da sanabilirler. Rahmetli Zarif Efendi'nin evine gitmişsin de Allah razı olsun karısında mürekkebi dağılmış o atları görmüşsün de Şeküre'ye haber vermişsin. Zarif Efendi bu Erzurumlu vaizin adamlarıyla çok mu düşüp kalkıyormuş? O evde biraz ağız aradıysam zavallı Şeküre'me bir faydası olur diye düşündüğümdendi dedim. Zaten oraya Felemenk gemisinden yeni çıkan kumaşları göstermeye gitmiştim. Yoksa benim zavallı Yahudi aklımın ermediği sizin şerri ve siyasi işlerinize bulaşmaya değil. Ester Hanım, sen çok akıllısın. Öyle olduğum için sana şunu da söyleyeyim. Bu Erzurumi vaazın adamları daha çok azacak, çok can yakacak. Korkun onlardan. Çarşı kapının arkalarındaki sokağa girince kalbim korkuyla hızlandı. Kestane ve dut ağaçlarının çıplak ve ıslak dalları yarım ayın soluk ışığında parlıyordu. Cinlerin ve hortlakların üflediği bir rüzgar, bohçamın kenar dantellerini pırpırlandırıp, ağaçlarda ıslık çalıp kalabalık kokumuzu mahallenin pusuya yatmış bütün itlerine yetiştirdi. Onlar birer ikişer havlamaya başlayınca Kara'ya evi gösterdim. Karanlık damına, kepenklerine bir an sessizce baktık. Kara adamlarını evin çevresine, boş bostana, avlu kapısının iki yanına ve arkadaki incir ağaçlarının gerisine yerleştirdi. ''Şu aralıkta bir rezil Tatar dilenci var.'' dedim. ''Kördür ama sokağın girenini çıkanını muhtardan iyi bilir. Padişahın edepsiz maymunları gibi sürekli 31 çeker. Elinize değdirmeden 8-10 akçe verirsiniz. Her şeyi söyler.'' Uzaktan Kara'nın önce para verip sonra kılıcını gırtlağına dayayıp Tatar'ı sıkıştırmasını seyrettim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Evi gözlüyor sandığım berber çırağı baltasına sapıyla Tatar'ı dövmeye başladı. Şimdi biter diye biraz seyrettim ama Tatar ağlıyordu. Koştum, öldürmeden Tatar'ı aldım elinden. ''Anıma sövdü.'' diyordu berber çırağı. ''Hasan evde yok.'' diyor dedi Kara. ''Bu körün dediği doğru mudur?'' ''Bana oracıkta yazdığı bir mektup uzattı. Al bunu eve götür. Hasan'a, o yoksa babasına ver.'' dedi. ''Şeküre'ye bir şey yazmadın mı?'' diye sordum mektup alırken. ''Ona ayrı mektup yollarsam bu evdeki erkekleri daha da kışkırtır.'' dedi Kara. Ona babasının alçak katilini bulduğumu söyle. Doğru mu bu? Sen söyle. Hala ağlayıp sızlayan Tatar'ı azarlayarak susturdum. Senin için yaptığımı unutma dedim ve bütün bu işleri oradan ayrılmamak için uzattığımı da anladım. Bütün bu işe niye burnumu sokmuştum? Edirne kapıda 2 yıl evvel bir bohçacı karıyı söz verdiği kız başka herifle evlenince kulaklarını keserek öldürmüşlerdi. Anneannem Türklerin çoğu zaman sebepsiz adam öldürdüğünü söylerdi bana. Nesimciğimin şimdi evde içmekte olduğu mercimek çorbası gözümde tüttü. Ayaklarım geri geri gitse de orada Şeküre'nin olduğunu düşünüp eve yürüdüm. Merak da kurcalıyordu içimi. Bohçacı, bayramlık elbise için Çin'den gelmiş ipeklerim var. Kepenklerin arasından sızan turunç rengi ışığın kıpırdandığını hissettim. Kapı açıldı, Hasan'ın kibar babası beni içeri aldı. Ev zengin evleri gibi sıcacıktı. Lambanın ışığında bir sofranın çevresinde çocuklarıyla birlikte oturan Şeküre beni görünce ayağa kalktı. Şeküre dedim, kocan geldi. Hangisi? Yenisi dedim. Silahlı adamlarıyla evi çevirdiler. Hasan ile dövüşmeye hazırlar. Hasan evde yok dedi kibar kayınpeder. Aman isabet dedim. Sen al şunu oku bakalım dedim. Padişah acımasız iradesini sunan mağru elçi gibi Kara'nın mektubunu verdim. Kibar kayınpeder mektubu okurken Ester dedi Şeküre. Gel sana mercimek çorbası vereyim ısınırsın. Sevmem dedim önce. Bu eve benimser gibi konuşmasını sevmemiştim hiç. Ama benimle yalnız kalmak istediğini anlayınca kaşığı kapıp peşinden gittim. Hepsinin Şevket'in yüzünden olduğunu söyle Kara'ya diye fısıldadı. Dün katil korkusuyla Orhan'la tek başıma bütün gece bekledim. Orhan bütün gece titredi. Çocuklarım ayrılmış. Hangi ana çocuğundan ayrılır? Kara eve dönmeyince padişahımızın işkencecilerin onu konuşturduğunu, babamın ölümünde onun payı olduğu haberlerini de getirdiler. Baban öldürülürken de Kara senin yanında değil miydi? Ester dedi güzelim kara gözlerini kocaman açarak. Ne olur yardım et bana. Buraya niye döndüğünü söyle, anlayayım da yardım edeyim. Niye döndüğümü biliyor muyum sanıyorsun dedi. Bir an ağlayacakmış gibi yaptı. Kara Şevket'imi hırpaladı dedi. Hasan çocukların asıl babalarının geri geldiğini söyleyince de ona inandım. Ama gözlerinden yalan söylediğini anlıyordum ve o da anladığımı anlıyordu. Hasan'a kandım diye fısıldadı ve bundan Hasan'ı sevdiğini anlamamı istediğini hissettim. Ama Kara ile evlendiği için Hasan'ı daha çok düşünmeye başladığını Şeküre anlıyor muydu? Kapı açıldı. İçeriye elinde ocaktan yeni çıkmış mis gibi bir ekmekle Hayriye girdi. Beni görünce hiç sevinmeyen yüzünden enişte efendinin ölümüyle bu zavallı şeyin atsan atılmaz, satsan satılmaz Şeküre'ye bir bela miras kaldığını hemen gördüm. Odaya giren taze ekmekle birlikte Şeküre çocuklara dönünce de asıl gerçeği kavradım. İster asıl babaları, ister Hasan, ister Kara olsun, Şeküre'nin arayıp da bulamadığı kendi seveceği bir koca değildi. Korkudan gözleri açılmış şu çocukların seveceği bir babaydı bulması zor olan. Şeküre bütün iyi kocaların hepsini iyi niyetlerle sevmeye hazırdı. Aradığın şeyi yüreğinle arıyorsun, dedim hiç düşünmeden. Oysa aklınla karar vermen gerekir. Karaya hemen şimdi çocuklarla dönerim, dedi. Ama şartlarım var. Biraz sustu. Şevket'e ve Orhan'a iyi davranacak. Ben buraya sığındım diye bunun hesabını sormayacak. Ve evlilik şartlarımıza o bilir uyacak. Beni dün gece evde katilin, hırsızın, uğursuzun ve Hasan'ın önünde yapayalnız bıraktı. Babanın katilini henüz bulamamış ama sana bulduğunu söylememi istedi. Ona gideyim mi? Ben bir cevap veremeden elindeki mektubu çoktan bitirmiş olan eski kayınpeder, söyleyin Karaçelebi'ye dedi. Ben oğlum olmadan gelinimi ona vermemin sorumluluğunu taşıyamam. Hangi oğlun? Dedim şirretlik olsun diye ama yumuşak sesli. Hasan dedi. Efendi adam olduğu için utanmıştı. Büyük oğlum Acem ülkesinden dönüyormuş. Şahitler var. Hasan nerede? Dedim. Şekülünün verdiği çorbadan iki kaşık aldım. Gümrük eminliğindeki katipleri, hamalları, adamlarını toplamaya gitti, dedi. Yalanı hiç kıvıramayan iyi ve aptal adamların o çocuksu haliyle. Dün Erzurumilerin yaptıklarından sonra Yeniçeriler de sokaktalar bu gece. Biz hiç görmedik onları, dedim kapıya yürürken. Son sözün bu mudur? Korkutmak için kayınpedere sormuştum bunu. Ama asıl ona sorduğumu Şeküre bal gibi anladı. Aklı gerçekten bu kadar karışık mıydı yoksa bir şey mi saklıyor? Mesela Hasan'ın adamlarıyla dönüşünü mü bekliyordu? Aslında Şeküre'nin kararsızlığını sevdiğimi anlayarak sevindim. Karaya istemiyoruz biz, dedi Şevket cesaretle. Sen de bir daha gelme buraya şişko. Ama güzel annene o sevdiği dantelli örtüleri, çiçekli, kuşlu mendilleri, senin sevdiğin gömlekte kırmızıları kim getirir o zaman, dedim ve bohçamı odanın ortasına bıraktım. Yine gelene kadar açar bakar, istediğinizi giyer, istediğinizi takar, istediğinizi keser, biçer dikersiniz. Keder duydum çıkarken. Şeküre'nin gözlerini de hiç öyle dolu görmemiştim. Dışarının soğuğuna alıştım, alışamadım. Çamurlu yolda kara, elinde kılıcı durdurdu beni. Hasan evde yok, dedim. Belki Şeküre'nin dönüşünü kutlamak için pazardan şarap almaya gitmiştir. Belki de dedikleri gibi adamlarıyla hemen gelecektir. O zaman vurursunuz. Çünkü delidir. Hele o kızıl kılıcını eline alırsa. Şeküre ne dedi? Kayınpederi yok, olmaz, gelinimi vermem dedi. Ama sen ondan değil, Şeküre'den kork. Aklı karışık karın, babasının öldürülmesinden iki gün sonra hem katil korkusu hem de Hasan'ın tehditleri hem de senin hiç haber vermeden yok olman üzerine aynı evde korkularla bir ikinci gece geçiremeyeceğini anladığı için dönmüş bana sorarsan. Babasının katlinde senin parmağın olduğunu da söylemişler ona. Ama Şeküre'nin eski kocasının geri döndüğü falan yok. Hasan'ın yalanına Şevket inanmış, babası inanmış gözüküyor. Şeküre'nin sana dönmeye niyeti var ama şartları da var. Karanın gözlerinin içine baka baka şartları saydım. Hemen gerçek bir elçiyle konuşur gibi resmi bir havayla kabul etti. Benim de bir şartım var, dedim.